neden yaşıyoruz? Biyologların ortak görüşüne göre bir canlının yaşam amacı iki temele dayanır. Hayatta kalmak ve çoğalmak. Bazı biyologlar ikinci nedenin aslında sonsuza kadar yaşamak olduğunu, fakat neredeyse hiçbir hücre bunu başaramadığı için üremek zorunda kalındığını söyler. Eşeyli üreme için bu, kendi DNA'sını kopyalayıp bir başka DNA ile birleştirerek türünün çeşitliliğini sağlama anlamına gelir. Türün çeşitliliği ise farklı şartlara adaptasyonu ve doğal seçilimi doğurur. Yani hikayenin başındaki hücrenin sonsuza kadar yaşama amacına giden bir yoldur bu. Gariptir ki insanlığın binlerce yıldır uğraştığı konu da ölümsüzlük ya da daha uzun yaşayabilmektir. Sonuçta hepimiz hücrelerden oluşuyoruz. Emelimiz aynı olabilir. Sonsuza kadar yaşamak amacı her ne kadar tartışmalı olsa da şu iki temel amaç tek hücreli bir canlı içinde, insan gibi karmaşık bir yapı içinde geçerlidir. Hayatta kalmak ve çoğalmak. Hatta bir etolog olan Richard Dawkins, Gen Bencildir adlı kitabında bu durumu şu şekilde özetler. Bizler yaşam kalım makineleriyiz. Genler adıyla bilinen bencil moleküllerini körü körüne korumak için programlanmış robot araçlarız. Fakat yine aynı etolog der ki kendi bencil genlerimizin ne istediğini anlayalım. Böylelikle en azından onların tasarımlarını bozabiliriz. Bu başka hiçbir türün cesaret edemeyeceği bir şey. Tabii ki de durum cesaretten ibaret değil. En büyük rol insanı diğer tüm canlılardan ayıran etkende, beyinde. Beynimizi diğer canlıların beyinlerinden ayıran özelliklerin anlatılacağı bu kısımda sinir bilim çalışmalarıyla bilinen Profesör Doktor Sinan Canan'dan bolca alıntı yaptım. Beyin kıvrımlı bir yapıya sahiptir. Çünkü yüzey alanını arttırmak ve beynin bağlantısal yapısını korumak için en iyi şekil kıvrımlı yapıdır. Aslında kafatasının içinde sakladığımız bu şey kıvrımsız, düz haliyle küçük bir masa örtüsü kadar bir alan kaplayabilir. Fakat daha fazla kıvrım, daha fazla zeka anlamına gelmez. Zira balina ve fillerin beyinleri daha büyük ve daha kıvrımlıdır. Daha fazla kıvrım, yalnızca daha fazla nöron, yani bağlantı anlamına gelir. Beyin yapısına bakacak olursak, bizi diğer canlılardan ayıracak iki temel unsur var. Frontal lob, yani ön beyin ve sıkı paketlenmiş yoğun hücreler. Beynimizin alnın hemen arkasında yer alan kısmına frontal lob denir. İnsanı diğer canlılardan ayırır. Çünkü beynin %40'lık oranını kapsar. En yakın, en gelişmiş beyni diyebileceğimiz şempanzelerde bu oran %20-25 civarında. Yani burası çok zorlanmış ve çok gelişmiştir. Pek çok işlevi vardır. Fakat bazıları insanı insan yapar. Gelecekteki bir ödül için şu anın hazını erteleyebilme, dürtüleri kontrol edebilme, ahlak kurallarına yön verme, topluma uyum sağlama gibi yetilerin barındığı yerdir frontal lob. Bir maymuna muz verip bir şekilde o muzu o an yemezse 10 dakika sonra bir muz daha vereceğimizi söylersek deneyimiz maymunun muzu yemesiyle sonlanır. Aynı mantıktaki The Marshmallow Experiment adlı deney çocuklar üzerinde yapılır. Bir kadın tekli gruplar halinde farklı çocukların önlerindeki masaya bir adet marshmallow koyar ve şunu söyler. Bunu şimdi yiyebilirsin ya da dönmemi bekleyip bir tane daha kazanabilirsin. Ardından odadan çıkar. Çocuklar kadın odadan henüz çıkmışken zorlanmaya başlar. İlkin dikkatlerini dağıtmaya çalışırlar. Fakat bu çok zordur. Çok geçmeden dokunmaya ve koklamaya başlarlar. Bu da yetmez. Hafifçe ucundan ısırırlar. Fakat her hareketlerinde ani bir fren gözlenir. Çocuklar hazzı bastırmaya çalışıyordur. Sonunda kadın elinde bir adet marshmallow'la gelir. Çocukların neredeyse hepsi iki marshmallow'u da ağzına atar ve deney sonlanır. Bu deney ve yapılan araştırmalar gösteriyor ki çocukken frontal lobumuz çok gelişmediği için hemen hazır lezzet arzularız. Eğer hazzı anında yaşamaya kurgulu bir insan yetiştirirseniz, yani ne isterse anında verirseniz, bir süre sonra beyni istemeyi bile unutur. Bir şeyi istemenin gerektiğini öğrenemez. İşte mızmız, şımarık dediğimiz insan tipini böyle yetiştirebiliyorsunuz. Ve en ufak zorla acıya tahammülsüz insanlar çıkıyor karşınıza. Frontal lob, yani beynin ön kısmı ne kadar gelişmişse o kadar insan oluyoruz. Bu bölgeyi de hazzı erteleyerek geliştirebiliriz. İslamiyet'te frontal lobun eğitimi için çok güzel bir örnek var. Oruç. Bir gün boyunca özgür iradeyle en temel biyolojik ihtiyaçlardan geri durmak ancak insanın yapabileceği bir şey. Özetle içgüdü ve dürtülere yapılan bazı meydan okumalar iradeyi geliştirir. İrade geliştikçe iç kontrol artar. İç kontrol arttıkça insan oluruz. Frontal lob, gelecekteki bir ödül için şimdinin hazını erteleyebilme, dürtüleri kontrol edebilme, ahlak kurallarına yön verme, topluma uyum sağlama gibi yetilerin barındığı yerde. Şahsen futbolu takip etmem. Ama öyle bir konu var ki çocukluğumdan bu yana merak ederim. Bir insan nasıl olur da bir takıma bu kadar bağlanabilir? Sorunun cevabını kendim bulmak istedim ve bu sebeple kendime sordum. Bu ülkeyi neden bu kadar seviyorum? Sorular birbiriyle alakasız gibi gelebilir. Ama ikisi de aynı soru aslında. Doğruluğu ve yanlışlığı tartışmaya açık olmakla beraber çıkardığım sonuç şu oldu. İnsan benimsediği değeri hayatın temel amaçlarını ilke edinerek bağlanır. Hayatta kalmak ve çoğalmak. Fenerbahçeli birisi takımına destek olmak için forma alır, maça gider ve hayatta tutar takımını, çocuğunu, arkadaşlarını Fenerli yapmaya ve hatta bir gün herkes Fenerbahçeli olacak diyerek çoğalmaya çalışır. Berkay Ayaz'dan İnsanca programını dinlediniz. Diego Rivera, Frida Kahlo'nun öldüğü gün için hayatının en kötü günü olduğunu söylemiştir. Çünkü o gün hayatındaki en güzel şeyin karısına duyduğu aşk olduğunu fark etmiştir. Hayatınızda anlam yüklediğiniz değerli şeylerin güzelliğini fark etmek için onları kaybetmeyi beklemeyin.